Ayrım 9. Türkiye'nin yakın tarihi. İlber Ortaylı. Sayfa 139. 3. Türkiye'nin dış politikası. Avrupa yolunda Türkiye. Ortanın sağından soluna siyasi partiler ve basınımız Türkiye'yi AB'ye sokmak için beraber davranıyorlar. Değişiklik milletlerin en masum isteğidir. Türkiye geçen asırda Avrupa devletiydi ve aslında Avrupa devletleri camiasından çıkmadı. Şimdi gireceğimiz bu birliklerin en sonuncusudur. Ama gelecekte yeni ve daha kapalı, az üyeli bir Avrupa Birliği de kurulabilir. Çünkü AB ülkelerinin içinde kuzeyli kamuoyu ve seçkinler genişlemeden şikayetçidir. Bundan sonra ne olacak? Bazılarının sandığı gibi Avrupa Türkiye'yi dışlamıyor. Geleceğin Türkiye'siz olmayacağını biliyor. Ancak Türkiye'yi pazarlıkta yüksek bedel ödemeye zorluyor. Bu bedelin bir sınırı var ve bedel ödememek için toplum, siyasiler ve medya ortak bir strateji ve üslup izlemeli. Bunu becerebileceğimiz şüpheli. Gümrük Birliği'ne girerken beceremedik. Şimdi de dengeli gidemiyoruz. Mesela parlamenter rejimin geleceğini dahi düşünmeden her türlü menfi sıfatı yakıştırdıklarımız bir gecede dev adamlar oldu. Dahası 1920 Büyük Millet Meclisi üyeleriyle aynı sıraya kondu. Tarih yazdılar deniyor. Tarih yazmak mektup yazmaya benzemiyor. Mürekkebi uzun zamanda kurur. Ne yazdıklarını çocuklarımız görecek. İnşallah iyi sonuçlar görürler. Modern Avrupa'da varsaydığımız bazı vasıflar yok. Ama bir nitelik hep yaşıyor. Olgunluk ve ölçü. Çocukluklarında anaokulunda el ele tutuşarak yaptıkları rondo, yoğun müzik dersleri ve çarşıda elektrikli hesap makinesi satılsa da zihinden hesap yaparak diskoteklerden önce öğrenilen 1-2 üçlü danslarla ortalama Avrupalı'da ölçü ve itidal denen meleke gelişmiştir. Çocukları bile bizimki kadar bağırıp çağırmaz. Üniversite koridorları bizimki gibi pazar yerine benzemez ve böylesine ölçüsüz yer gibi övgülerde gülünç görülür. Gazetelerdeki ak ve kara listeli ilanlarla Avrupa demokrasisine girilmez. Bir noktaya daha açıklıkla değineceğim. Tanzimat ve ıslahat fermanını ilan ettiren devlet kadrolarıyla bugünküleri mukayese etmek tarihe de siyasete de ihanet olur. Onlar ciddi ve nitelikli kadrolardı. 22 saatte geçirilen kanunlar ileride ne gibi sorunlar çıkartır tasavvur dahi etmek istemiyorum. Mehmet Emin Ali Paşa, Fuat Paşa ve Mustafa Reşit Paşa gibi Avrupa devlet adamlarının, onlar da bugünkü Avrupa'nın sıradan devlet adamları değildi. Şapka çıkardıkları kadrolara maalesef sahip değiliz. Paris Konvansiyonu'yla Avrupa'nın saldırısını önledik, hiç değilse geciktirdik. Bugün öyle bir tehlike yoktur. Yolun bundan sonraki kısmında bizi neler bekliyor bilinmez. Ve kimler o beklenmedik olaylar ve gruplarla didişebilecektir. Bizim geleceğimiz Avrupa, 19. yüzyılın beşeriyet tarihini değiştiren Avrupa değil. O Avrupa, çok şeyler başaran, uygarlı bilimle kuran Avrupa'ydı. 20. yüzyılın Avrupası bu üstünlüğünü çoktan kaybetti. İhtiyar, bezgin bir kıtadır. 19. yüzyıl Avrupası çok hain ve yağmacıydı. Doğrusu bugünkü Avrupa bu vasfını da kaptırmak zorunda kaldı. Artık daha güçsüz ve dahası mazisindeki şiddetten mahcuptur. Bu Avrupa Birliği 1960'ların ortak pazar ülkeleri denen altılı Avrupası da değildir. 1960'larda ortak pazar ülkeleri şık, temiz, müreffeh ve dedelerinin bıraktığı maddi ve manevi mirasla süslenmişti. Olgun bir güzel gibiydi. Bilhassa diplomatlarımız bu yüzden o dünyaya dahil olmaya can atıyordu. İş adamlarımız ise hesaba kitaba gelince buna cesaret edemediler. Bazıları 1974'te birliğe giriş için mazeret beyanından dolayı sadece Başbakan Ecevit'i suçluyorlar ki bu doğru değil. Onun olası isteğini sadece orta solcu danışmanlar değil iş dünyamızın mensupları ve maruf diplomatlarımız da kırdılar. O zaman Avrupa'ya müracaat etsek Yunanistan'da bizimle birlikte alınmayacaktı. Dış siyasetimizde Yunanistan unsuru demokrasinin kılıcı olmaktan çıkacaktı. Bugünkü Avrupa artık o 1960'ların gizemli ve muhteşem mazisi olan güzeli değil, hele Almanya'nın bünyeye dahil ettiği ve edeceği kendi kültürel sahası olan Orta Avrupa ve Balkanlardan sonra pek de şık bir seyahat grubuna katılmayacağımızı bilmeliyiz. Çok insanın gözden kaçırdığı bir gerçek var. Türkiye'de 1960'ların kırsal, fakir ülkesi değil. 40 yılda önemli bir burjuvazi ortaya çıktı. Orta sınıfların eğitim seviyesi ve dünya görgüleri arttı. Artık dünyanın kıyısında değil, merkezinde kavga ediyoruz. Sorunlarımız dağ gibi yığılmış ama bunun yanında başardıklarımız da dağ gibi. Bu nedenle birliğe girdikten sonra biz de bu rengarenk kalabalığın içinde erimeyecek bir politika izlemeliyiz. Oysa bugünkü politik kadroları ve hele yarım yamalak yetişmiş gayri ciddi bürokratları nitelikçe değiştiremezsek, böyle bir tavrı ve politikayı zor götürürüz. En çok dikkat edeceğimiz konu eğitimdir. Avrupa, eğitimi gerileyen ve çözülen bir kıta. Bunu politikacılar da, eğitimciler de itiraf etmek ne kelime, haykırıyorlar. Ama yine de bir çözüm gelmiyor. Avrupa'da 2. Dünya Savaşı'ndan sonraki bilinçsiz sosyal demokrat politikalarla kuvvetli lise eğitimi cıvıdı. Üstüne neoliberal politikalarla üniversitelerde berbat edildi. Bilhassa sosyal ve beşeri bilimler gibi mazide Avrupa'nın beşeriyete hediyesi olan dallar törpülendi. Garip ilkeler konuluyor, bütçe kısıntıları teşvik ediliyor. Türkiye bu ortak politikalara ve havaya uyarsa yeni kurulan başarılı üniversitelerine çok yazık olur. Beğenin veya beğenmeyin, İngiliz üniversiteleri haricinde bu kıtada Boğaziçi, ODTÜ, Galatasaray, Bilkent, Gülsüm Sağlamer'in ıslah ettiği İTÜ yok. Türkiye onlarca yıl öncesinden ABD ve İsrail gibi ülkelerin yüksek öğrenim kurumlarını model alarak ıslahata başladı. Artık meyvelerini de devşirmekte. Bu nedenle eğer şimdi yanaştığımız camianın yüksek öğrenimiyle benzeşirsek vay halimize. Ancak dekadens yani inhitatı taklit ederiz. Buna karşılık lise eğitimimiz 1950'lerden itibaren sahip olduğu eski Avrupa düzeyinden çok şey kaybetti. O konuda da ciddi reformlar yapmamız gerekir. Gerçi bütün dünyada orta eğitimde çöküş var. Ama bu Milli Eğitim Bakanlığı'yla biz ne Avrupa'ya ne de Asya'ya gidebiliriz. Çok ciddi olmamız gereken bir döneme girdik. Eskisinden daha etraflıca düşünmek, tedbirler almak zorundayız. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde süratle geçirilen uyum kanunları ileride hukuk tekniği yönünden başımıza çok işler açabilir. Oturumlarda bu gözlendi. Bir milletvekili vakıflar kanununun lehinde konuşuyordu. Savunmasını temellendirdiği tarihi bilgiler vahim hatalar içeriyordu. Avrupa'da hukukçular çok iyi tarih ve hukuk tarihi bilir. Başka bir muhterem milletvekilimiz Yahudi, Ermeni ve Rumlardan söz ediyordu. Bu üç topluluğun tarihimizdeki konumunu bilmiyor, belli ki seçim bölgesinde her üç cemaatten de kimse yok. Etnisite, azınlık vesaire konularında bu kadar ezbere politika yapamayız. Çünkü Avrupa kıtası başta Germanik grup ve Macarlar olmak üzere yakın gelecekte aziz ülkemizi bu konularda hırpalamaya hazırlanıyor. Bu çekişmede hukukumuzu savunmak için bu konuları bilmek zorundayız. Karşı görüşlü gruplar ezbere konuşuyorlar. Patrikhaneden Vatikan çıkmaz. Çünkü Ortodoks Katolisizm değildir. Parçalanmış bir dünyadır. Slavlık bu dünyaya hükmetmeye çalışıyor. Öte yandan bazı safdiller gibi Fatih Kaymakamına bağlı bir patrikhaneden söz etmek de gülünçtür. Üniversal, cihanşumul bir imparatorluğun istesek de istemesek de varisi olan bizler ecdadın kurduğu idarenin ustalığını öğrenmek ve izlemek zorundayız. Kocaman bir kıta İskandinavyalı ile Alman'ın, İtalyan ile İspanyol'un birbirine benzemediği açık. Avrupalı kim? Göteborglu mu, Sicilyalı mı, Yunanlı mı, İngiliz mi? İspanya'nın köylüleri kuzey ülkelerinin hayatlarına getirdiği refaha evet ama hayat tarzına şiddetle hayır diyorlar. Bizim önce kültürel envanterimizi çıkarıp kimliğimizi saptamamız lazım. Bugünkü Avrupa kıtasının kültüründeki ortak yön artık maalesef Yunan-Latin kültürü değildir. O geriledi. Ortak yön sadece Amerikan tarzı hayat, giyim ve yemektir. Ama Amerikan bürokrasisinin esnekliği, işletmeciliğinin yaratıcı yönleri Avrupa'ya toparlayarak girmeye çalışıyor, daha doğrusu pek de giremiyor. Orta Avrupa ve Balkan ülkeleriyle birlikte AB üyesi olmak, sanıldığı gibi çok eğlenceli değil, sıkıntılı safhalar yaşatacaktır. Ne bu ülkelerin yaşlanan nüfus yapıları, ne olmayan dinamizmleri, ne de işletmecilik alanındaki kapitalist dünyayı intibaksızlıklarını göz önüne almadan bu arkadaşlarla geleceği mutlu bir yolculuk yapacağımızı düşünmemeliyiz. Avrupa Birliği'ne giderken en önemli zenginliğimiz genç nüfusumuzdur. Üstelik eğitim alanındaki sonsuz sorunlarımıza rağmen Türkiye nüfusunun 3. dünya ülkelerine göre eğitimli olduğunu unutmamalıyız. Bu nüfusu böyle birliklerin içinde dengesizce harcamaktan kaçınmalıyız. Zaman daha ne gibi sorunlar çıkarır bilinmez ama ülkelerin geleceği için çizilen bu gibi planlar ev değiştirmeye veya düğün yapmaya benzemez. Tarihimizi düzeltilmesi zor hatalarla inşa etmekten kaçınmalıyız. Heyecan değil, düşünmek, planlamak lazımdır. Türkiye ve Rusya. Ruslar 36 yıllık uzun bir aradan sonra devlet başkanı seviyesinde Türkiye'yi ziyaret ettiler. Bundan evvelki ziyareti Sovyetler Birliği Yüksek Şura Presidiumu yani devlet başkanı Podgorny yapmıştı. Bu Türkiye ve Sovyetler arasındaki soğuk harbin ısınma dönemi için önemli bir başlangıçtı. Kruşçev döneminde başlayan sınırlı ilişkiler giderek artıyordu. Asıl önemlisi, Türkiye sanayileşme hamlesine Rusya'yı katmıştı. O yıllarda ortalarda başka sloganlar dolaşıyordu ama Doğu Avrupa devletlerine ait dokümanlar okundukça Amerikancı denen hükümetin Sovyetler ile ustalıklı bir ilişkiler çerçevesine girdiği görülmektedir. Doğrusunu söylemek gerekirse Demirel hükümeti mazideki inönücü politikalardan daha açık bir Sovyet dostluğu güdüyordu. Soğuk Savaş'ta Stalinist Rusya'nın küstahlığına İnönü rejiminin aşırı infiratçılıkla cevap vermesi iki komşu ülkeyi uzak dünyalara itmişti. Demokrat Parti devrinde de bu politika aynı bağnazlıkla devam ettirildi. En tatsız neticede bilimsel ve kültürel ilişkilerin tamamen kopmasıydı. Bu konuda diğer NATO üyesi devletlerin ilmi kurumları ilişkileri götürürken Türkiye bürokrasisi kepenkleri kapatmıştı. Oysa Sovyetler Birliği ve buradaki Türk halklarla ilişkileri muhafaza etme konusunda Türkiye daha ustalıklı bir politika izleyebilirdi. Maalesef Türk politikasını, özellikle dış politikayı yönlendirenler neme lazım, hiç bulaşmayalım gibi sözde vatansever ama esasla tembel düsturlarla bu defteri kapattılar. Bu tip bir politika günün icabatından değil zihinsel ve örgütsel tembellikten ileri gelir. Nitekim dışişleri bürokrasisi mazide tutarsız gerekçelerle ünlü petromilyarder hemşehrimiz Kalust Gülbenkyan'ın bizi devredeceği Ocağınım koleksiyona da iltifat etmemiş ve sonunda Gülbenkyan Müzesi Lizbon'da kurulmuştur. Türkiye'de onlarca yıl Rusya araştırmaları dumura uğradı. Rusya'da da Osmanlı-Türk tarihiyle uğraşanlar buralara gelip uzun boylu araştırmalar yapamadılar. Yayın mübadelesi bile sınırlı kaldı. Rusya Devlet Başkanı Putin farklı bir Rusya'yı temsilen farklı bir Türkiye'ye gelmiştir. Sovyetlerin dağıldığı günlerde Rusya'nın en hayati ihtiyacı güvenlikti. Devlet otoritesi sokak çeteleri ve mafyanın eline düşmüştü ve halk 1612 yılındaki Polonya işgalini takip eden döneme izafeten Smutnoye Vremya yani Fetret Devri'nden söz ediyordu. Bu dönem geçiyor, asıl önemlisi yok olan ümitler geri gelmiştir. Putin içte ve dışta Rusya'nın itibarını iade etme yolunda önemli adımlar atmıştır. Kendini güçlü devlet adamı olarak ispat ettiği ve Rus halkının saygısını kazandığı açıktır. Yeni Rusya henüz çöken eski sanayini yenilemek, kıymetli bilim adamlarının ve teknisyenlerinin araştırma bulgularını sanayi üretimine sunmak gibi bir başarıdan uzaktır. Eğer Bilimler Akademisi'nin eczacılık, biyokimya gibi dallardaki buluşları sanayiye dökülebilse, bu dahi tek başına Rusya'nın makus tarihini yenmekte yardımcı olurdu. Oysa ortada bir hantallık var. Tembel ve mürtekip bürokrasi hala engelleyici rol oynuyor ve Rusya adeta 3. dünya ülkesi gibi temelde petrol ve gaza dayanarak yaşıyor. Dönüşüm güç olacağı benziyor ve demokratik değil otoriter yöntemlerle sağlanacaktır. Başkanın ve kadrolarının dinamik girişimleri bazı halde utanmazca, bazı halde bekleneni tepkilerle karşılaşıyor. Her şeye rağmen batılı iş çevreleri Rusya'da iş görmekte bizimkiler kadar istekli ve başarılı değil. Putin'in geldiği Türkiye ise ne 19. yüzyılın ne de 1960'ların ülkesi. 19. asırda birbirine karşı modern ordular besleyen iki hantal imparatorluktuk. Araştırmalar gösteriyor ki Rusya'nın Müslüman ve Türk halkları arasındaki Osmanlı faaliyeti Romanovların Balkanlardaki kışkırtıcılığının pek gerisinde kalmıyordu. Renkli rüyaların dışında bu politikaları besleyen ve kışkırtan güçlü sanayi ve ticaret ise her iki ülkede de yoktu. Bugün bu iki ülkenin ticaret hacmi Sovyetler dönemine nazaran dahi birkaç misline katlanmış olup iki halkın hayatı birbiriyle iç içe geçmiştir. Türkiye ve Rusya'da yaşayan Ruslar ve Türklerin sayısı rekor düzeydedir. Evlilikler artmıştır. Asıl önemlisi iki tarafın gençleri günden güne karşılıklı olarak üniversitelerde okumaktadır. Başkan Putin ve bizim devlet adamlarımız iki tarafın dostça yaşamaya mahkum olduğunu biliyor, hatta ilişki ve ittifakımızı daha fazla geliştirmek söz konusudur. Bu ziyareti izlemesi gereken iktisadi, sanayi ve kültürel alanlardaki işlerliğini artıracak çalışmalar ve projelerdir. Rusya ve Osmanlı. Moskova'nın 180 km kuzeybatısındaki Vladimir şehrindeyiz. Vladimir, Zalesye, orman ardındaki Vladimir demek. Altın Ordu fütühatı sırasında Rus devleti yaşamak için kuzeybatıdaki ormanlık ötesine sığınmıştı. Çünkü Altın Ordu devletinin askerleri, yani Rusların tabiriyle Moğol Tatarlar ormanlık alana nüfuz edemiyorlardı. Bu Kıpçak Türkleri ve az miktardaki Tatar şiddeti karşısında Rusların güvenliğini ormanlık alan sağlıyordu. Orman o zamanki Rus'un güvenliğiydi. Yiyecek deposuydu, yaşadığı alandı. Edebiyatı ve inancı bile ormana göre şekillenmişti. En büyük cin, orman cini olan Lesovik'ti. Abarota gibi ağaçtan ağaca, taştan kayaya şekil değiştiren şiddetli cinler de vardı. Vodonei en korkulan su ciniydi. Rus masalları hep ormanda geçerdi. Rus edebiyatı 19. yüzyılda Turgenev gibi bir dehanın kaleminde ormandan vazgeçmedi ve kelime zirveye çıktı. O büyük yazar ve düşünürün dil ve tasvirlerinde orman başlıca yardımcıdır ve tıpkı ecdadımız gibi Türk edebiyatçıları da Turgenev'in ormanına nüfuz edememişlerdir. Ünlü çevirmenimiz Hasan Ali Ediz'in dahi Turgenev çevirisinde bariz yanlışlar vardır. Vladimir şehri, tarihi Büyük Rusya'nın kurulduğu Vladimir Büyük Künezliği'nin yani Dükalığı'nın başkentiydi. Kaderin cilvesi 30 kilometre ötedeki bugün bir köy olan Suzdal Dükalığı ile birleşince Vladimir Suzdal Büyük Künezliği ortaya çıktı ve bu olay bildiğimiz Moskova Rusyası'nın tarihi uvertürü sayılıyor. Vladimir 19. yüzyılda sakin bir vilayetin merkeziydi ve 19. yüzyıldaki şehir daha da ilginç görünüyor. Katedral, vilayet binası ve 1907'de yapılan Pedagoji Enstitüsü yani öğretmen okulu Rusya'nın Neo-Rönesans üslubundaki küçük binalardan oluşan bir ana cadde, Rusya'nın modernleştiği, merkezileştiği bu dönem daha mütevazı çizgilere sahip olan Osmanlı taşrasına benzemektedir. 19. yüzyılda Rusya Çarlığı ve Osmanlı İmparatorluğu bir iddiayı ve dirilmeyi temsil eder. Daha başarılı olsa dahi Rusya'da Osmanlı toplumu gibi batılılaşmanın sancılarını çekmekteydi. Nitekim bu bölgede de 17. yüzyılın kilise reformlarına direnen eski inanç sahibi mezhep mensupları bolca yaşıyormuş. Her şeye rağmen her iki imparatorluğunda 19. yüzyıl Batı Avrupası ile arasındaki mesafe açılmaktaydı. Bütün siyasi çalkantıların, ihtilacı düşünce ve darbelerin nedeni buydu. Ne var ki Türkiye'de devlet hem kitlelerin hem seçkinlerin gözünde daha kutsal telakki edildiğinden toplum büyük değişiklikler geçirmeye zorlanmamıştır. Kaide-i tedric yani yavaş değişme kuralı imparatorluktan cumhuriyete Türk toplumunun düsturuydu. Son 90 yılda Rusya'nın izolasyonu, Türkiye'nin ise batıya yanaşması farklı sonuçlar doğurdu. Bugün bu dönemin sonunda eski konumları değişik iki ülke vardır. Ama ne olursa olsun yakınlaşma daha da kaçınılmaz ve daha da yararlı hale gelmiştir. Ticari işlem hacmimiz gün geçtikçe artıyor. 2008 rakamı bunun 4 misli. Rus toplumu Türkiye'yi en sağlam yolla turizm ile öğreniyor. Türkler de Rusya'yı sayısı düşük olsa da aynı yöntemle tanıyor. Türkiye ve Rusya doğunun ama daha çok batının ihtiyatla yanaştığı ve zaman zaman dışladığı iki ülke. Bu nedenle birbirlerine yanaşmak zorundalar. Orta Doğu ve Kafkasya bölgesindeki gerilimlerin sonuçları ve molozları istesek de istemesek de gelip iki ülkenin etrafına yığılıyor. Türkiye mazide Orta Doğu bölgesinde şahsiyetli ve etkin bir politika izlemedi. Açık konuşalım, izleyemezdi. Rusya ise Sovyetler döneminde gerçekçiliğin ve ihtiyacının ötesinde daha etkin bir politika izledi. Düpedüz ABD'nin rakibiydi. Ama bu politika ona çok pahalıya mal oldu. Zaten bu pahalı politika yüzünden Orta Doğu'ya Sovyet Rusya'nın beyaz fili deniyordu. İlerici Arap rejimlerine yapılan yardımlar, çoğu boşa giden askeri ve iktisadi masraflar Rusya'nın sosyalist ekonomisi için bir yüktü. Arap yönetici çevrelerin içinde ise Enver Sedat gibi Rusya'ya hoşnutsuzluk ve kırgınlıkla bakan bir zümre doğdu. Bu tavırda haklılık kadar çocuksu bir yön de vardı. Yeni dönemde Rusya bu politikasını süratle terk etti, bu yüzden daha ihtiyatlı hareket ediyor. Kafkasya'da ise Türkiye'yi sert ve mesnetsiz bir biçimde suçlamaktan vazgeçmesi gerekiyor. Galiba Rusya'nın uyanık diplomatları bu konuda hitabet tonlarını alçaltma gereği hissettiler. Diğer önemli sorun ise Boğazların petrol trafiğine ne derecede dayanabileceğidir. Tabii ki dayanması mümkün değildir. Bu konuda da fazla ısrar edilemez. Asıl önemlisi demokratik reformlarını kendi toplumlarının talebi ve ihtiyacı doğrultusunda götürmeye kararlı iki toplumun varlığı söz konusudur. Batı Avrupa'nın Türkiye ve Rusya üzerindeki yer yer haklı, yer yer mesnetsiz, adeta isteriye dönüşen tenkit ve değiştirme talepleri eminiz ki iki toplumu bu konuda da ortak harekete zorlayacaktır. Bu safra ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesi projeleri ilişkilerin en az kale alınan yönüdür. Şimdilik bireyler bu sorunları kendi başına çözüyor. 9. ayrımın sonu sayfa 152.